Merhaba, PIN koduna hoş geldiniz. Ben Muhammed Bağkır Köse. Lacivert Dergi olarak hazırladığımız podcast serisinde düşünceye, sanata ve hayata dair birçok konunun PIN kodunu her hafta farklı bir konukla konuşacağız. Efendim merhaba, hoş geldiniz. PIN kodundayız. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya olacak. Bayram Ali Hoca İstanbul İlahiyat'ta felsefe tarihi bölümü ana bilim dalında çalışıyor, akademik çalışmalarına devam ediyor. 10 ciltten oluşan Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni gibi ders kitabı olarak da okutulan İslam felsefesi, Türk düşünce tarihi, felsefe tarihi, İslam felsefesi tarihi, ilk çağ felsefe tarihi gibi çok önemli kitapları var. Hatta az önce programdan önce konuşurken yeni Mevlana ve Mevlevilikle alakalı yine 12 cilt değil mi hocam? Yanlış duymadıysam. 10 ciltten oluşan bir kitap daha gelecek. Hocamız çok velut, çok çeşitli konularla ilgileniyor. Biz de bugün ilginç bir konuyu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün İhvan-ı Safa'yı konuşmak istiyoruz Bayram Ali Hoca'yla. Hocam İhvan-ı Safa kimdir? Bunlar bir felsefe derneği midir? Okült bir cemiyet midir? Bir tasavvufi hareket midir? Biraz bunları anlatır mısınız?
Evet. Öncelikle bizi dinleyenlerin Ramazan tebrik ederim. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Tabii İhvan-ı Safa bizim kültür ve medeniyetimizde önemli bir halkayı ifade etmekte. Bunlar 10. yüzyılda yaşamış entelektüel, dini, siyasi, felsefi bir cemiyet, dernek veya tırnak içinde gizemli bir örgüt şeklinde de ifade edilebilir belki. Ama yaşadıkları dönem itibariyle İslam dünyasında ayrışmanın ileri boyutta olduğu bir dönemde tahmini olarak da 945 ile 1050 yıllar arasında yaşamış bir cemiyet, bir dernek. Varlıkları elbette ki insana ruhunu, gönlünü, aklını açan özellikler taşıyor. Kimlerin kurduğu, nerede kurulduğu, mensupları kimlerdir? Bunlarla ilgili bilgiler günümüze kadar tartışılmakta, yüzyıllardır tartışılmakta. Onlarla ilgili bilgileri veren kitaplar bize sadece beşinin ismini veriyor. Bunlar kalıcılıkları nasıl olmuşlar? Yaşadıkları dönemde Abbasilere karşı muhalif bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Ve arkalarında bir tanesi Fihrist olmak üzere 52 tane risale bırakıyorlar. Bu risaleler farklı farklı özellikler taşıyor. Farklı konularda. Tabii onların kimliğiyle ilgili hangi mezhepten, bir fraksiyon mudur, mezhep midir, ekol müdür, akım mıdır konuları tartışmalı konular içerisinde yerini bulmakta. Ama bize kadar ulaşan ve bir dilden başka bir dile tam metin olarak tercümesi 4 cilt aslında, Resail-i İhvan-ı Safa diye. Türkçe'yi de bir dilden bir dile Türkçe tam metin olarak tercüme edilmiştir. Onun bir özeti vardır. Risaletül Camia diye bu 4 ciltlik risalelerin bir özeti.
Son cilt olarak basılıyor
değil evet, mi hocam? Evet, 5. cilt olarak. Ayrı basımı da var. O bir de Camiatul Camia diye var.
Özetin özeti
şeklinde. Burada 51 risale hakkında bilgiler almaktayız. Tabi İhvan-ı Safa ve Hullan-ı Vefa ve Ehlül Adl ve Ebnaül Hamd. Tam isimleri böyle. Bunlar aslında Safa kardeşler diye biliniyor. Bunların bu ismi nereden aldıkları konusunda bir hikaye anlatılıyor. Bu hikayede işte bir kuş, güvercinler bir avcının ağlarına takılıyor. Tabii kımıldayamıyorlar. İçlerinden birisi diyor ki biz hepimiz aynı anda kanat çırparsak bu ağdan kurtuluruz diyorlar. Kendilerini de bu şekilde ifade ediyorlar. Yani kurtuluşa ermek nihayetinde hikmetle temizlenmeyi, yani insanların bozduğu dini hikmetle temizleme amacını taşıyorlar. Tabii bu amacı taşırlarken de elbette Bu kardeşlik sadece dini bir kardeşlik olmuyor. Beraberinde siyasi bir kimlikleri de var. Abbasi hilafetine, halifeliğine karşı, Abbasilere karşı tepkisel bir hareket, muhalif bir hareket. Bu hareket sonucunda ama silahlı bir mücadele yok. Entelektüel bir mücadele belki söz konusu. Bu mücadele Abbasileri yıkıp kendi iyiler devletini kurma çabaları var. Yani kendi devletlerini. Tabii bunlar mensuplarına baktığımız zaman tek yekpare bir şey gözükmüyor. Yani işlerinde üst düzey bürokratların, vezir çocukları, işte farklı farklı zengin aristokrat çocuklarının katıldığını görüyoruz. Yapı olarak da gizli ve gizemli bir özellikleri var. Bu gizli ve gizemli özelliklerinden yöneticiler haberdar mı? Haberdar olduğunu anlıyoruz bize ulaşan metinlerde.
Muhtemelen de zaten haberdar oldukları için,
evet,
takip edilme korkusuyla belki ekstra bir gizlenme refleksi oluşmuş
yani
olabilir.
Yani şiddete dökmedikleri, silahla bir mücadeleye girmedikleri için muhtemelen öyle ben düşünüyorum. Bunları bir zararsız yapılanma olarak görüyorlar. Yani 7 günde, 12 günde bir araya geliyorlar. Kendilerinden olmayanları bu yapının içerisine katmıyorlar. Yani 15 ile 55 yaş arasındakileri mensup alıyorlar. Çünkü çok gençleri almıyorlar, çocukları. Çok yaşı ileri olanları da almıyorlar. Çünkü yani ağaç nasıl kıvama girmez diye almıyorlar. Hiyerarşik bir yapı var. Yaş gruplarına göre bir hiyerarşik yapı var. Ve bir araya geldiklerinde risaleleri okuyorlar. İhvan-ı Safa risalelerini. Böyle bu derneğe girenler öncelikle gençlere veya acemi tırnak içinde ilk girenlere tecrübeli olanlar o risaleleri anlatıyor. Böyle bir yapı var. Tabii bu yapıdan dolayı böyle gizli ve gizemli yapı içerisinde olmalarından dolayı ve bu yaklaşık bir 100 yıl kadar varlığı söz konusu olmuş. Bu da tartışmalara neden olmuş. Yani bazıları bunların mezheplerinin İsmail'i olduğu gibi ifadeler kullananlar var. Bazıları Masonlar mesela kendilerinin bunların Mason olduğunu söylüyorlar. Şiiler bunların Şii olduğunu söylüyorlar. Ama bakıyoruz ki risalelerde Şii 12 imam işte bir takım imamet anlayışları var ama gördüğümüz kadarıyla bunların içerisinde Sünni olanların olduğu da evet, kayıtlarda ve araştırmacılar bu konuda fikirler ileri sürüyor. Ama yapı olarak baktığınız zaman şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Nerede kurulmuşlar bunlar? Bunlar Basra'da kurulmuş. Basra tabii sahil bir şehir olduğu için her türlü fikre, düşünceye açık bir yapı arz ediyor. Bu yapılanma işte mesela Hasan-ı Basri'nin orada çıkması, Kindi'nin yine Basra'dan çıkması, bakıyorsunuz ki Mutezile'nin oradan Hasan-ı Basri'den, evet, ayrı ortaya çıkması. Basra'da kurulmuş olduğu konusunda bir ittifak söz konusu. Ama bu cemiyetin Bağdat'ta ve Mısır'da da şubelerin olduğu belirtiliyor. Yani araştırmacılar bu konuda çok birbirinden ayrışmış değil. Neticede bakıldığı zaman cemiyetin ortaya koymuş olduğu yapı bir fikri, dini, siyasi ve felsefi bir yapı olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.
Bu yönüyle çok ilginç aslında hocam.
Evet.
Çünkü bu tarz oluşumlara tarihte baktığımızda ya entelektüel amaçla kurulmuş bir takım oluşumlar var veya tarikatlar gibi tamamen işte Allah'ı bulmak, kendini bilmek gibi metafizik amaçlarla çıkan oluşumlar var. Ekonomik olanlar var, politik olanlar var, işte bazı masonik yapılar var. Ama İhvan-ı Safa'yı bunların hiçbirisine sığdıramıyoruz. Hepsinden bir parça bir şeyler taşıyor.
Evet.
Belki bir ekonomik tarafı olmayabilir
yani
ama.
Yani ektekil bir yapıları var. Farklı farklı düşünce kaynakları var. Kur'an, hadis, işte İncil, Zebur, Tevrat. Mesela mensuplarına İncil okumalarını tavsiye ediyorlar. Böyle bir şey var, yapı var. Genel olarak baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi belli bir kotaya veya potaya, kompartımana konulamıyor. Çünkü çok farklı eğilimleri var. Ama ilginç olan, bence ilginç, bana göre ilginç olan İhvan-ı Safa Risalelerinin İslam dünyasının her tarafında kütüphanelerde ulaşmış olması.
Yazmalarından bahsediyorsunuz.
Evet, yazmalardan. Gördüğüm kadarıyla, araştırdığım kadarıyla Endülüs'e girişte İhvan-ı Safa'nın Mecriti diye İbn-i Meserre'nin götürdüğü söyleniyor. Bu risaleleri. Orada yıkıldığına dair bazı şeyler var İhvan-ı Safa risalelerinin. Ama biz biliyoruz ki Endülüs'te Gazali'nin İhya-i Ulumuddin'e karşı da zahiri mezhebinin katı tutumlarından dolayı onların bile yasaklandığını biliyoruz. Oradaki Maliki mezhebinin fakirlerinin etkisiyle. Ama şunu da söylemek lazım. Bu risaleler mesela İbn-i Sina'nın kendisine ait biyografisini anlatırken diyor ki İbn-i Sina 980 ile 1037 yıllar arasında yaşamış bir İslam filozofu. 980-1037 diyor ki babam İsmail'i dahiller gelirdi diyor bizim eve. Babamla beraber İhvan-ı Safa risaleleri okurlardı diyerek bunu söylüyor. Ama elbette ki yani şunu da anlıyoruz ki İbn-i Sina gibi bir önemli İslam filozofu, büyük bir hekim bu risaleleri dinlemiş, muhtemelen okumuş, bakmış. Bunlar zaten bir ansiklopedi hüviyetinde görüntü olarak İhvan-ı Safa risalelerine baktığımız zaman.
Yanlış bilmiyorsam Gazali'nin ve İbn Arabi'nin de etkilendiği söyleniyor.
Evet, İbn Arabi'nin oldukça etkilendiğini söyleyebiliriz. Hatta benim onunla İbn Arabi'nin özellikle bu sayılar cifir konusunda İhvan-ı Safa'dan etkilendiğine dair benim bir makalem de var. Orada da bu İbn Arabi'nin etkilendiğini görüyoruz. Etkilenenlerden önemli birisi de benim gördüğüm kadarıyla İbn Haldun. İbn Haldun'un mukaddemesindeki birçok konunun, yani İbn Haldun 1332 ile 1406 yıllar arasında yaşamış bir büyük İslam filozofu, tarih filozofu, işte İlmi Umran'ın kurucusu, mukaddemenin müellifi. Yani onlardan yaklaşık 400 yıl önce İhvan-ı Safa risalelerindeki bu tekamül konusu, kuşaklara göre işte insanları sınıflandırma gibi bir takım uygulamalar, bir takım bilgiler olduğu gibi İhvan-ı Safa risalelerinden alınmış izlenimini elde ettim ben. Orada onu gördüm.
Evet. Şimdi hocam İhvan-ı Safa risalelerini okurken az önce siz de bahsettiniz. Diğer dinlerin kutsal kitapları kaynak olarak kullanılmış.
Evet.
Bir yandan bakıyoruz.
Derken yani kaynaklarından birer şeyi, ama biz genel olarak baktığımızda şunu söylemem lazım. Kur'an ve hadise aykırılıkları ben pek görmedim şeyde. Mesela bir mucize konusunda farklı bir yorumları var. Mesela mucize konusunda Hazreti İsa'nın alacakörleri Allah'ın inayetiyle, kudretiyle gözlerini açması, bu konuyu mesela ne diyor, onların kalpleri kördü,
sembolik olarak
evet,
yaklaşıyor.
Yani onları metaforlar ve sembolizm İhvan-ı Safa'da ezoterik ve batini yorumlamalar oldukça fazla.
Bu tasavvufi bakış açısında da var
evet
zaten hocam.
Yani bir tasavvuf şeyi de var zaten onlarda, bir sufi yön. Tabii onların bu yapılanmalarını milattan önce 500'lü yıllardaki Pitagoras veya Fisagorasçılar diye bilinen, onlar da bir felsefi tarikat şeklinde algılanıyor. Ki İhvan-ı Safa Risale'nde Pitagor, Fisagor, işte ondan çok bahsediyor Fisagor'dan. Harranlı muvahhid olarak, bilge olarak söylüyor. Yani Urfa Harranlı bilge olarak söylüyor. Zaten bu sayılar konusu da matematik, geometri konusunda Fisagor'dan çok büyük etkilenmeler olduğunu söylememiz lazım.
Eyvallah. Birazdan yine onu detaylı anlatırız. Ondan önce başka bir sorum daha olacak hocam. Şimdi İhvan-ı Safa Risale'lerinde ciltlerin sıralamasına baktığımızda, işte ilk ciltte matematik, cifir, ilmül adet diyebileceğimiz konuları anlatıyor. Daha sonra sırasıyla işte ilmi mantık, tabiat ilimleri, daha sonra metafizeye geçiyor ve erdemli insan olmanın yollarına doğru bir seyir var.
Evet.
Bu seyre baktığımızda metodolojik olarak bir felsefeci yaklaşımı var mıdır burada?
Şimdi onların burada bilim anlayışlarına bakmamız lazım. Bilim anlayışlarının hareket noktası akli ilkeler olarak görüyor İhvan-ı Safa. Yani akli prensipler olmadan hiçbir şeyin ispatının mümkün olmadığı konusunda buna inanıyor ve deneycilikten bir anlamda akılcılığa doğru bir seyir takip ettiklerini söyleyebiliriz. Tabii burada matematikle başlaması, mantık, fizik, tabiat, tabiiyat yani devam etmesi ve bunların sonucunda marifetullah yani Allah'ın bilgisine, yaratana ulaşma gayesi onlarda önemli bir basamak. Tabii burada risalelerdeki tasnife baktığımız zaman şöyle bir şey de karşımıza çıkıyor. Onlar bilimleri mesela pratik bilimler, yani el-ulumur riyaziye diye söylüyorlar. İkincisi dini ilimler, el-ulumur şer'iye ve felsefi ilimler, el-ulumur felsefiye diye üç kategoride ele alıyorlar. Yani şey olarak tasnifleri bu şekilde. Tabii onların bu bilimleri sınıflandırırken işte gramer, belagat ve mantıktan üçlü trivium, orta çağın aslında daha sonra batıdaki kurulan üniversitelerdeki kurulan modelin burada olduğunu görüyoruz daha önceden. Yani gramer, işte belagat ve mantık, bunlar trivium, üçlü bilimler. Bir de dörtlü bilimler var. Matematik veya işte riyaziye, hendes, geometri, astronomi ve müzik, dörtlü kuadriyum bilimler. Bunlar yani İhvan-ı Safa'nın geldiği dönemden sonraki döneme baktığımız zaman işte Oxford, Cambridge, Sorbonne, Paris üniversiteleri, ki bunlar İhvan-ı Safa'dan belki iki asır sonra ortaya çıkmış batıdaki üniversiteler, Endülüs'ten yetişen öğrencilerin kurduğu üniversiteler olduğu ifade edilmekte. Bu bilim anlayışlarında böyle bir şeyi görebiliyoruz. Mesela pratik bilimler dediğimiz bilimlerde işte okuma yazma, dil, gramer, işte sihir, simya, siyer ve tarihle, hepsinin detayına girmiyorum vaktimiz uygun olmadığı için. Dini bilimlerde işte vahiy ile başlıyor, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, rüya. Felsefi ilimlerde de bu biraz önce konuştuğumuz matematik ilimler, yani mantık ilimleri, tabi ilimler yani fizik ve ilahiyat. Bir nevi genel filozofların gittiği süreç görebiliyoruz. Ama ilimleri genel olarak pratik ilimler, ameli ilimler ve hikemi ilimler şeklinde, teorik ve pratik ilimler şeklinde ayırdığını, ameli ve nazari ilimler şeklinde ayırdığını görüyoruz. Tabii burada matematiği öncelikle şey yapması ilginç. Yani niye matematiği önceliyorlar? Bunların genel olarak baktığımız zaman onlar matematiği öncelemelerinin sebebi kainatın, evrenin varlığının temelinde bir sayıların sayı sembolizmi görüyorlar. Yani bizi onların düşüncelerine göre hakikate ulaştıracak ki bunda Fisagorcu etkiler epey mevcut, yeni Platoncu etkiler mevcut. Bu eklektik bir metafizin temelini oluşturma çabası içerisine giriyorlar bunlar. Bunu da neyle başlatıyorlar? İşte aritmetik, geometri, astronomi, arkasında işte coğrafya, müzik, mantık, işte diğer sanatlar, meslekleri kapsayan matematik bilimler. Ve ilk risale de zaten İlmül Adet, yani sayı bilimi şeklinde ilk risalesi. Tabi burada bir nefs üzerine yerleşen aklın ürünü olarak her ilmin hareket noktasını onlar matematik olarak görürler. Evrendeki işleyişi de matematik ve sayılar üzerine konumlandırarak böyle bir yapıları söz konusu.
Pisagor'la birebir örtüşüyor.
Örtüşüyor, evet. Örtüşüyor. Yararlandıkları zaten metinlerde ortaya çıkıyor. Tabi burada bir de şunu görebiliyoruz. Sembolik özelliğiyle sayı sadece bölme için bir araç değil, aynı zamanda birleştirme ve bütünleştirme için de bir araç. Yani matematikte dört işlemden birisi bölme ama birisi de toplama. Bölmeye baktığımız zaman bölüyor, parçalıyor ama toplamada ne yapıyor? Birleştiriyor, bütünleştiriyor. İhvan-ı Safa da bunu hem bölmede hem de bütünleştirme için sayıları bir araç vasıta olarak kullandığını görüyoruz. Tabii geometri konusu İhvan-ı Safa'da bir anlamda ilimlerin kökü, hikmetin kaynağı olarak görülüyor. Aynı zamanda ameli sanatlarında, yani pratik sanatlarında bir anlamda bilinmesine yol açan kapılarından bir kapı, bir anahtar. Yani kainatı, evreni anlamada, çözmede, çözümlemede aslında sayıları ve geometrik matematiği bir anahtar olarak görüyorlar. Çünkü diyorlar ki, yani geometri tüm boyutlarıyla işte semayı, evreni, yeryüzündeki cisimlerin ölçü ve mesafelerini elde etmemize veya böyle bir ölçüyle yaratıldığına evrenin, onlar adeta hem Kur'an-ı Kerim'den de mutlaka zihinleriyle beslendikleri gibi akıllarıyla, bir taraftan da diğer kendilerine kadar gelen uygarlık birikimlerinin, işte bilimlerdeki gelen birikimin, külliyatın farkındalar. Yani risaleler sıradan metinler değil. Belki basit metinler ama çözümlemesi, anlaması batini ve ezoterik, sembolik ve imgelerle yoğun bir şekilde ele aldığından dolayı üzerinde düşünülmesi gereken metinler.
Evet.
Burada tabii matematiği tek saf gerçeklik olarak görüyorlar bir anlamda, gerçek ilim olarak ve onu ayırıyorlar işte hissi, akli diye. Bir anlamda hissi konusunu daha çok geometrik olarak görüyorlar. Çizgiler, işte yüzeyler, hacim. Akli geometrinin de şeyin daha çok derinlik, genişlik, ölçü, yükseklik anlamında kullanıyorlar. Ama diyorlar ki matematik bizi duyulur olabilenlerden, yani görülebilenlerden akledilebilenlere ulaştırıyor bizi. Yani bir nevi deneyden nereye oluyor? Akledilebilenlere ulaştırıyor ve
soyut düşünmeye.
Evet, soyut düşünmeye doğru yükseltiyor bir anlamda bulundukları konum olarak. Aslında geometrinin nihai amacına bakıldığı zaman bir nevi diyor nefsin güçlerinin dış dünyada bağımsız olarak işlenmesine ne yapıyor? Kapı araladığını söylüyorlar. Tabii bu İhvan-ı Safa risalelerinde belki girecek miyiz bilmiyorum. Astronomi ve müzik de var. Astroloji mesela, onların sayılar içinde kullandıkları bir önemli argüman. Tabii onlar bu sayıları astronomi, astroloji konusunda ve sayılar konusunda beraberinde neyi getiriyor? Bir takım kavramlarımız var değil mi? Yani bize ait olmuyor belki ama cifr, şifre, evet. Mesela yine Yahudi sayı sembolizmi olan Kabbala.
Kabbala.
Bunlar tabii
bugün modern numeroloji.
Numeroloji ve popüler olan. Astroloji olarak da daha çok çıkan, yani bunlar tabii astronomi ve astroloji İhvan-ı Safa için hem gezegenlerin hem de yıldızların etkilerinin, insan üzerindeki etkilerinin uzun uzun gizli bir bilim olduğu üzerine durarak üzerinde değerlendiriyor. Bilimsel bir astrolojiye geçişleri var. Ve burada yaparken, bunu yaparken işte astrolojide üç kısma ayırıyorlar. Diyorlar ki işte küreler, yıldızlar ve onların hareketleri ilmi heye. Yine astronomideki tablolar bilimi ziçler. Yine hükümlerle ilgili astroloji ilmül ahkam diye böyle bir ayırmaları söz konusu. Ama onların bu gizemli şeyi esasında bu geleceğe ait bilgilerin elde edilmesindeki astrolojinin konumu nedir? Biraz belki onun üzerinde durmak lazım. Yani o İhvan-ı Safa mesela bu şeyleri siyaset düşüncesinde yazarken onu gördüm. Mesela devletlerin ömürleriyle ilgili İbni Haldun'un teorilerini İhvan-ı Safa'da zaten görüyoruz. Çok önceden, 400 yıl önceden görüyoruz. Yani döngüsel bir tarih, devlet yönetim, işte devletlerin ömürleri konusunda. Bunda da astrolojiye, rakamlara çok başvurduklarını, hatta Abbasilerin yıkılışlarıyla ilgili tarihler veriyorlar. Bu tabii astrolojinin hiçbir zaman olayları önceden tahmin etme bilgisine sahip olduğunu iddia etme hakkı yoktur gibi şeyleri de görebiliyoruz onların metinlerinde. Yani diyorlar bu anlamda ne şeyler, astrologlar, ne kahinler, ne peygamberler, ne melekler tarafından bilinir. Onu sadece Allah bilir. Bunu diyorlar ama bir taraftan da bu sayıları her sayıya karşı bir harfi koyuyorlar. Yani her harfin
sayısal bir karşılığı bir,
evet,
olduğunu söylüyorlar.
Sayısal bir değeri var. Oradan da işte zaten ebced dediğimiz, işte ebced bir anlamda geleceğe ait bilgi olmasını, yani istikbale ait haberleri vermekte kalmıyor. Aynı zamanda yani insanın gök cisimlerinin hareketleriyle beraber insan üzerindeki etkileri, ki bu diğer anlamda da var zaten. Yani insanın karakterinin oluşumunda İhvan-ı Safa Risale'nde görebiliyoruz. Gök cisimlerinin etkileri konusuyla ilgili bahisler var. Gök cisimleri insanın karakterini etkiler mi? Elbette etkiler diyorlar onlar. Ki onun haklı, yani coğrafi şartlar, gökyüzünün işte olaylar. Bu o dönemde kullanılan astroloji bir bilim olarak o dönemde bir nevi astronominde önüne geçiyor. Biraz da tabii okült bir bilgi cezbediyor böyle insanlara, merak, gizem. Yani bugün de öyle değil mi? Yani bugün de öyle. Bakıyorsunuz.
Hatta
çok...
ben İhvan-ı Safa Risale'lerini okuyanlara baktığımda, benim çevremde en azından, evet, daha çok bu tür bilgiler için okuduklarını gördüm. Aynı şey zaten Erzurum'da İbrahim Hakkı'nın Marifetnamesi için de geçerli. Aslında bu tür metinler oldukça derin felsefi ve tasavvufi konuların, ilahiyata tahallük eden konuların tartışıldığı ciddi eserler olmasına rağmen nedense biz daha çok bu tür sansasyonel kısımlarına meyilli oluyoruz.
Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesine baktığımız zaman orada insanların çocuklarının erkek mi kız mı olmaları, veya çocuk ne zaman sahip, bununla ilgili gök cisimleri, gece gündüz, ayın halleri, tarihler veriliyor. Besinler veriliyor mesela. Yani erkek çocuklar için hangi besinler, kız çocukları olması isteyenler, evet, hangi
kadim
besinleri.
Kadim kitaplarında da
bunları ben modern genetikçi bir akademisyenle konuştuğumda o da şunu söyledi bana, yani profesör akademisyen, biyolog, genetikçi. Biz dedi kız erkek, kız veya erkek çocuk sahibi olmak isteyenlere belirli besinleri kategorik olarak tavsiye ediyoruz diye söyleyince ben de bu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesinde bizi şaşırtan, belki yani imkansız olduğunu düşündüğümüz konuların modern pozitif tıp tarafından da tasdik edilmesi, onaylanmasında şaşkınlığımı gizleyemedim. Zaman zaman bunu anlatıyorum. belirli ortamlarda bunu konuşuyoruz.
Evet.
Yani oradaki genetik olan, geleneksel olan tıbbın, insan birikimi, hekimlik sanatının tümüyle yok edilmesi veya yoktan kabul edilmesi, görmezlikten gelinmesi karanlığa taş atmaya benziyor. Yani onların gerçekten rasyonel bir telime, bilimsel temellere dayanıp dayanmadığını, ki bunu deneyle, tecrübeyle elde edilebilir, bunları yabana atmamak. Bunun kesinlikle için bazı üniversiteler bu işte alternatif tıp demiyorlar, tamamlayıcı tıp diye.
Evet.
Günümüzde artık mesela bu tamamlayıcı tıp bağlamında
birçok
dersler veriliyor. Hatta mesela İbn Sina'nın kitabı tıpla ilgili, El Kanun Fit Tıp adlı kitabı, mesela Batı üniversitelerinde biz 18. yüzyıla kadar okutulduğunu anlatıyorduk derslerimizde. Ta ki geçen yıllarda bir tıp öğrencisi dedi ki, hocam dedi, biz derste İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp adlı kitabından omurgalar bölümünü orada okuduk. Hocamız dedi, açın orayı. Oradan aynı diyor, bugünküyle aynı. Yani İbn Sina biraz önce söylediğim gibi 11. yüzyılı, 1037 ölüm tarihi. Hı hı. Yani 1000 yıl sonra bu kadar modern cihazlarla elde edilen bilgilerle onun verdiği, insanın anatomisiyle ilgili verdiği bilgiler birbiriyle uyumlu olduğunu görüyoruz. O metinlerin bugün içinde modern tıp eğitim merkezlerinde bir kaynak kitap olarak hala varlığını ve değerini koruduğunu görüyoruz. Yani mesela belki konumuzla doğrudan ilgili değil ama bu tamamlayıcı tıpla ilgili işte hacamat konusu, hı-hı, ve başka bitkisel
akupunktur
doğu hekimliği, yine bir takım işte nihayetinde modern tıp pandemi döneminde de gördüğümüz gibi modern tıbbın ilaçları çözüm olmayınca işte tamamlayıcı, geleneksel tıp dediğimiz bitkiler alemine müracaat ediyoruz. Hı hı. Grip ve salgınlarda yine attarlar veya aktarlar, günümüzde söylenen ifadeyle eczacılardan, eczanelerden sonra hemen hemen ikinci başvuru yerimiz olduğunu görüyoruz.
Kesinlikle. Bunların hiçbirisi tabii yabana atılmayacak bilgiler. Hocam, süremizin sonuna geldik.
Evet.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Rica ederim.
Bugün Bayram Ali Çetin Kaya ile beraberdik. İhvan-ı Safa'yı ve İhvan-ı Safa Risalelerinin ezoterik tarafını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.